Yunus Emre Enstitüsü sunar.
Yüz Türk Edebiyatçısı.
Evliya Çelebi.
Hepsi 1500 dükkandır. Öylesine düzenli yapılmış, öylesine şenlik ve süsüdür ki, her bir dükkancıda birer mısır hazinesi mal vardır. Her esnafı sokak sokak birer ulu yola dağılmış saatçiler, kuyumcular, kitap basmacılar, berberler ve tersilerin çarşıları öyle süslüdür ki, sanki nigerhane için nakşıdır. Şaşılacak sanatlar işleyip görülecek aletler yapmada eşsiz sokaklardır. Çalar vakitleri gösteren ay ve günlü, burçları gösteren takvimli, asma çalar saatler işlenir. Ve bütün türlü türlü yaratıkların tasvirleriyle çeşit çeşit saatler yaparlar ki, gözleri, elleri ve ayakları kımıldayıp gören adam, o hayvanları canlı da öyle hareket ediyorlar sanır. Oysa onu büyük ustalar çarkla işletip saat etmişlerdir. Bu Bet şehri içinde çeşit çeşit demirden el değirmenleri yaparlar. Bir heybeye ya da hararlara koyup yolculuklarında birlikte götürürler. Bir saatte 2 kilo un öğütür. Yolcuya pek gerek olan el değirmenleridir.
Merhaba sevgili dinleyenler. Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza seyyahların piri Evliya Çelebi'nin Viyana'nın Bedesten Çarşısı başlıklı yazısıyla başladık.
Tam adı Evliya Çelebi bin Derviş Mehmet Zilli'dir. 1611 yılında İstanbul'da doğdu. Ünlü Türk seyyahı 50 yıla yakın bir süre içinde Orta Avrupa, Balkanlar, Anadolu, Kafkasya, Kırım, Arabistan ve Mısır'ı dolaştı. Kaleme aldığı Seyahatnamesi, Türk gezi edebiyatının baş eseri sayıldı. Babası Derviş Mehmet Zilli, sarayda kuyumcubaşıydı. Ailesi Kütahya'dan gelip İstanbul'a yerleşmişti. Evliya Çelebi, özel öğrenim gördükten sonra bir süre medresede okudu. Babasından tesil, hat, nakış sanatlarını öğrendi. Müziği sevdi. Kur'an'ı ezberleyerek hafız oldu. 25 yaşındayken girdiği Enderun'da, 4 yıl kalarak sipahi oldu. Dayısı Melek Ahmet Paşa aracılığıyla 4. Murad'ın hizmetine girdi.
Evliya Çelebi'nin gezmeye, görmeye duyduğu müthiş merak, çocukluğunda babasından ve yakınlarından dinlediği hikayeler, söylenceler ve masallardan kaynaklanır. Seyahatnamesinin girişinde gezmeye duyduğu merak ve ilginin başlangıcını şöyle anlatır. Rüyamda kendimi Yemiş İskelesi civarında Ahi Çelebi Camii'nde gördüm. Hazreti Peygamber gelip namaz kıldırdıktan sonra Sa'd İbni Vakkas elimden tutup ona götürdü ve sadık ve müştak aşığın evliya kulun yardım diler dedi. Ağlayarak elini öptüm. Fakat heyecanımdan şefaat ya Resulallah diyeceğim yerde seyahat ya Resulallah deyivermişim. Hazreti tebessüm edip şefaati ve seyahati ve ziyaretini ya Rabbi sıhhati selametle kolaylaştır buyurdular.
Evliya Çelebi, 1640'larda Bursa, İzmit ve Trabzon yörelerini gezdi. Bursa Sultani Çarşısı'nı anlattığı bölümde şunları yazar Evliya Çelebi.
Dokuz bin dükkanı vardır. Kale gibi 4 demir kapılı, büyük bir bedestanı vardır. Bedestanın 4 çevresindeki kuyumcular çarşısı, bir ulu yolun 4 tarafında inşa olunmuş, baştan başa kârgir binalardır. Gazozlar çarşısı, kavukçular çarşısı, takkeciler çarşısı, iplikçiler çarşısı, bazzazlar, hallaçlar çarşıları gayet süslü olup mensupları iyi huylu kimselerdir. Fakat hamhalat çarşısı, bilhassa gelin gibi mükellef gelincik çarşısı ayrıca bir caddenin iki tarafında kurulmuş olup öd, amber, misk, gül suyu satılan kokulu bir çarşıdır. İçinden geçen insan safasından dışarıya çıkmak istemez.
Evliya Çelebi 1645 yılında Kırım'a Bahadır Giray'ın yanına gitti. Bazı devlet ileri gelenleriyle uzak yolculuklara çıktı. Savaşlarda ulaklık yaptı. 1645'te Yanya'nın fethi sırasında Yusuf Paşa'nın yanında görev aldı. Defterzade Mehmet Paşa'nın muhasibi oldu. Doğu illerini, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bazı yerlerini gezdi. Gümüşhane ve Tortum yörelerini dolaştı. 1648'de İstanbul'a dönerek Mustafa Paşa ile Şam'a gitti.
O gece evimize varıp bütün akraba ve dostlarımızla vedalaştık. Yine Üsküdar'a geçip bazı lüzumlu şeyler aldık. İşte bu şekilde cennet kokulu Şam'a hareket ettik. Cenab-ı Hak selametle, ganimetle ve sıhhat ve selametle ulaştıra.
1651'den sonra Rumeli'yi dolaştı. 1655'te yeniden Doğu Anadolu'ya gitti. Evliya Çelebi Urfa'yı anlatırken meşhur narını göklere çıkarır. Urfa'nın su ve havası gayet mutedil olup, yazı yaz, kışı kıştır. Ayan ve ileri gelenleri hepsi samur, sincap kürkü ve atlas giyerler. Yiyecek ve içeceğinden narı meşhurdur. Buradaki narların her biri bir okka ve bazen 500 dirham olup insan kellesi kadar olur.
Alınmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığının altını çizdiği dillere destan Mardin Kalesi'ndense, hayranlıkla söz eder Evliya Çelebi. Bu kale o derece yüksektir ki en yüksek yerinde bulunan yapıların burç ve kuleleri saman yolu gibi mavi bulutlara erişir. Ta öğle vakti olunca mavi bulutlar kaybolmadan kalenin yüksekliğindeki minare ve yüksek binalar görünmez. Dünya seyyahlarınca meşhur olan pek çok kaleleri görmek bana nasip olmuştur ama bu Mardin Kalesi'ne hiçbiri benzetilemez. Kale 4 tarafından 3-4 menzillik yerlerden görülür. Kale içindeki birçok mağaralar, tuzak yerleri, 10 sene kuşatmaya dayanacak susarmışları vardır.
Evliya Çelebi, 1659-62 arasında Rumeli'de bulundu. 1664'te Uyvar Seferi'ne katıldı. Ardından Elçi Kara Mehmet Paşa ile Viyana'ya gitti. Bu arada bazı Avrupa ülkelerini de gördü. 1667-70 arasında Batı Trakya, Makedonya, Tesalya, Mora, Girit ve Adriyatik kıyılarına dolaştı. 1671'de uzun bir hac yolculuğuna çıktı. Birçok kaynakta ölüm tarihi 1682 olarak gösterilen Evliya Çelebi'nin nerede öldüğü de kesin olarak bilinmemektedir.
Evliya Çelebi'nin 50 yıla yaklaşan gezilerini anlattığı seyahatnamesi, Osmanlı Devleti'nin komşularıyla ilişkisini yansıtması ve çeşitli uygarlıkları tanıtması yönüyle hayli önemlidir. Evliya Çelebi eserinde yazılı kaynaklardan aldığı bilgilerle yorum ve değerlendirmelere de yer verir. Gezdiği gördüğü yerlerin yönetimini, eski ailelerini, ünlü kişilerini, şairlerini, görevlilerini anlatır. Gittiği yerleri adeta mercek altına alır. Viyana'yı ziyaretinde bir cerrahın yaptığı beyin ameliyatını büyük bir dikkatle izleyerek aktarır seyahatnamesinde. Ayrıntılarsa hiç gözünden kaçmaz Evliya Çelebi'nin. Erdebil Pazarında Kedi Satışı adlı yazısı da bunlardan biridir.
Hikmet-i Hüda bu Erdebil'de kedi yaşayamadığından faresi gayet çok olur. Erdebil ailesinin esvap ve yünlü hırkaları fare derdinden fare fare olmuştur. Anınçün bu şehirde kedi parayla satılır. Başkaca kedi dellalı vardır. Kafes içine koyup satarlar. Divriki kedisi burada gayet makbul olup 100 kuruşa satıldığını gördüm.
Halk şiiri, efsane, masal, mani, türkü, halk oyunları, giyim kuşam, düğün, eğlence, insan ilişkileri, komşuluk gibi sayısız konuda ilginç bilgiler aktarır Evliya Çelebi bizlere. Değişik yörelerin çeşitli yapılarını anlatırken çevrenin havasından, suyundan söz açmayı da hiç unutmaz. Evliya Çelebi'nin kendisini bulunduğu çevreye sevdiren bir yapısı vardır. Hoş sohbettir, güzel konuşur, belleğinde binlerce hikaye taşır. Hazır cevap ve şakacıdır. Hayal gücü renkli, belleği kuvvetlidir. En acıklı olayları anlatırken bile mizahı elden bırakmaz. Ahmet Mithat Efendi, seyahatnamenin zengin içeriği, anlatımındaki sadeliği överek Evliya Çelebi'yi heykeli dikilecek adamlardan biri olarak görür. Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre 17. asır Türkiye'si için Evliya Çelebi, İspanya için Cervantes kadar tipik bir yazardır.
Türk gezi edebiyatının şüphesiz en büyük ve pırıltılı yazarıdır Evliya Çelebi. Seyahatnamesi sadece 17. yüzyıl Osmanlı dünyası için değil, Kafkasya, Arap ülkeleri, Balkanlar ve Orta Avrupa yönünden de vazgeçilmez bir kültür atlasıdır.
Tarih, coğrafya, biyografi, dil, folklor, toplum bilim konularında çok zengin bir içerik taşıyan Evliya Çelebi seyahatnamesinin çeşitli kütüphanelerde birkaç yazma nüshası vardır. 10 cilt ve 6000 sayfayı bulan seyahatname üzerine ilk dikkati çekenler Ahmet Vefik Paşa ve Şemsettin Sami Bey'dir.
Anlattıklarına karşı içi sonsuz bir sevgiyle dolu olan Evliya Çelebi'nin Tuna'nın Buzları adlı yazısından aldığımız küçük bir bölümle bitiriyoruz programımızı. Nice bin balık avcısı buzu delip 100 okka gelen morina balığı ve mersin balığı çıkarırlar. Yüce Allah balıklara su içinde hayat vermek için Tuna Nehri'nin bazı yerlerinde su içinde nice bin delikler yaratmıştır ki o kısımlarda asla Tuna suyu donmaz. Bu deliklere nice kere 100 bin iri balık gelip başlarını buzdan çıkarıp teneffüs edip insanın su içtiği gibi bütün balıkların rüzgar içtiğini gördüm.
Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Yüz Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
Yunus Emre Enstitüsü sundu.